Ayrım 17. Tekerlekler. Arthur Haley. Sayfa 184. Barbara Brett'in evine taksiyle gelmişti. Akşam Leonard Wingate yine buluşacaklarına söz vererek gittikten sonra Brett kızı arabasıyla evine götürdü. Zaleskiler Birmingham'ın kuzeyinde bir orta sınıf bandiyosu olan Royal Oak'ta oturuyorlardı. Yolda giderlerken Brett birden hepsinin canı cehenneme diyerek frene bastı, arabayı durdurdu ve kızı kolları arasına aldı. Uzun ve tutkulu öpüştüler. Brett kıza sıkı sıkı sarılıp yüzünü ipek gibi saçları arasına gömerek ''Bana bak'' dedi, ''ne işimiz var bu yolda bizim? Haydi gel, bana dönelim. Bu akşam bizde kal. Her ikimiz de istiyoruz bunu. Yapmaman için de hiçbir neden yok.'' Daha önce Wingate kapıdan çıkar çıkmaz da aynı teklifi yapmıştı. Bu konuyu pek çok kereler konuşmuşlardı eskiden de. Barbara içini çekti hafif bir sesle. ''Seni memnun edemiyorum değil mi?'' diye sordu. ''Ne bileyim ben memnun edip edemediğini, fırsat vermiyorsun ki.'' Kız güldü. Hiç beklenmedik anlarda bile güldürürdü Brett kendisini. Elini uzatarak parmaklarıyla çatılmış olduğunu bildiği kaşlarını düzeltti adamın. Brett, ''Doğru değil bu'' dedi. ''Bizi tanıyan herkes birlikte yattığımızı sanıyor. Oysa bunun böyle olmadığını bilen yalnız senle benim. Babam bile öyle sanıyor değil mi?'' ''Evet, babam da öyle sanıyor.'' ''Eminim buna. Üstelik her karşılaştığımızda bundan hiç hoşlanmadığını belirtecek bir hareket yapmayı da ihmal etmiyor. Bu işten her bakımdan kayıplı çıkan biri varsa o da benim.'' ''Biliyorum sevgilim, biliyorum.'' ''Şu halde niçin hiçbir şey yapmıyoruz?'' ''Hemen şimdi bu gece.'' ''Barbara sevgilim 29 yaşındasın. Bakire kalmış olamazsın. Niçin bu tutum? Yoksa modelci çamuru mu kokuyorum? Seni rahatsız mı ediyorum?'' Kız şiddetle salladı başını. ''Her bakımdan tutkunum sana. Her zaman söylerim bunu.'' ''Her şeyi o kadar çok kereler söyledik ki hiçbiri de şu andakinden fazla bir anlam taşımıyordu ama.'' Barbara, ''Ne olur eve gidelim.'' dedi. ''Benim evime mi?'' Kız güldü. ''Hayır, benimkine.'' Araba yola koyulduğu zaman hafifçe erkeğin koluna dokunarak ''Ben de emin değilim.'' dedi. ''Anlamlı olup olmadığı hakkında. Herkesin düşündüğü gibi düşünemiyorum. Hiç olmazsa şu anda. Belki de eski kafalılık bu.'' ''Yani bal kovalına varmak için seninle evlenmem mi gerektiğini söylemek istiyorsun?'' ''Hayır, hayır, kesinlikle hayır. Ben evlenmek istediğime bile emin değilim. Bir meslek kadını olduğumu unutma. Senin de pek evliliğe düşkün olmadığını biliyorum.'' Brett sırıttı. ''Bak, burada çok haklısın. Peki şu halde niçin birlikte yaşamayalım?'' Kız düşünceli düşünceli, ''Yaşayabiliriz belki de.'' dedi. ''Ciddi misin gerçekten?'' ''Emin değilim. Emin olabilirim ama biraz zamana ihtiyacım var.'' Duraksadı. ''Brett, sevgilim, eğer beni her gördüğün zaman hayal kırıklığına uğrayacaksan, belki de bir süre görüşmememizi istersin.'' ''Ama bunu bir kere denedik, seni özlediğim için dayanamadım. Hayır, arada sırada kapatılmış bir aygır gibi davransam da böyle devam edeceğiz.'' Neşeyi de sözünü sürdürdü. ''Üstelik sonsuza kadar dayanamazsın sen de.'' Bir süre sustular. Barbara, ''Benim için bir şey yap.'' dedi. ''Ne gibi?'' ''Tabloyu bitir. Bu akşam baktığımız tabloyu.'' Erkek şaşırmış gibiydi. ''Yani bunun bizim üzerimizde bir etkisi olacağını mı söylüyorsun?'' ''Bilmem ki. Bunun senin bir parçan, özellikle önemli bir parçan olduğunu, içinde olup da dışarı çıkması gereken bir şey olduğunu biliyorum.'' ''Bağırsak kurdu gibi mi yani?'' Barbara başını salladı. ''Büyük bir yeteneğim var. Leonard'ın dediği gibi. Oto sanayinin sana geliştirmek için fırsat tanımayacağı bir şey bu.'' ''Bak, resmi bitireceğim. Aslında kafama koymuştum. Ama sen de bu otomobil dümenindesin. Nerede kaldı senin bağlılığın?'' ''Büroda,'' diye Barbara karşılık verdi. ''Saat 5'e kadar giyerim onu. Şimdi ben kendimim. Bunun için senin de kendin olmanı, gerçek Brett de La Santo olmanı istiyorum.'' Brett, o adamla karşılaşınca onu nasıl tanıyacağım diye söylendi yüksek sesle. ''Pekala, resim yapmaktan hoşlanıyorum, tamam. Ama bir sanatçının, herhangi bir sanatçının tanınması, yükselmesi ve bu arada iyi bir para kazanması olasılığının ne kadar zayıf olduğunu biliyor musun?'' Barbara ile babasının oturduğu gösterişsiz evin önüne giden yola saptılar. Önlerindeki garajda gri bir araba duruyordu. Brett, baban evde dedi. Ürperdim birden. Matt Zaleski mutfağın yanındaki orkide yetiştirdiği limonluktaydı. Brett ile Barbara içeri girerlerken başını kaldırıp baktı. Matt 18 yıl önce Viandot'tan buraya göç edip evi satın aldıktan hemen sonra bu limonluğu yaptırmıştı. O sıralarda Royal Oak'a gelmek, Matt'ın çocukluğunun ve Polonyalı ana babasının çevresinden iktisadi bakımdan yükselmiş olmak demekti. Orkide yetiştirme, otomobil fabrikası işletmeciliğinin yarattığı ruhsal gerilimi gidermek için yatıştırıcı bir işti. Bu görevini pek sıyrık olarak başarabilmişti. Matt orkidelerin egzotik görünüşlerini, dokularını ve kokularını hala sevdiği halde evde bulunduğu saatlerde üzerine çöken bitkinlik onların bakımını bir zevk değil bir görev haline sokmuştu. Bu akşam eve geleli bir saat kadar olmuştu ancak bir takım güçlükler yüzünden geç saatlere kadar kalmıştı fabrikada. Brett'in arabasının durduğunu işittiği zaman çiçeklerinin yerlerini değiştiriyordu. Brett açık limonluk kapısından başını uzatarak ''Merhaba Bay Z'' dedi. Fabrikada pek çok kimse kendisini bu adla çağırdığı halde Bay Z denilmekten nefret eden Matt Zaleski buna bir homurtuyla karşılık verdi. Barbara yanlarına geldi, babasını hafifçe öptü ve sonra mutfağa dönerek sıcak birer içki hazırlamaya başladı. Güler yüzlü olmaya gayret eden Brett tavana asılı sepetler içindeki orkidelere bakarak ''Böyle işlerle uğraşmak için boş zamanı olmak ne iyi bir şey'' dedi. Matt'in ağzının gerildiğini fark etmedi. Bir köşede duran Catasetum saccatum türünü göstererek ''İşte bu şahane, tıpkı uçan bir kuş gibi'' diye hayranlığını belirtti. Matt bir an için rahatladı. ''Evet, kuşa benziyor'' dedi. ''Hiç dikkat etmemiştim daha önce.'' Brett düşüncesizlikle bu durumu bir sözle bozuverdi. ''Montajda işler nasıldı Bay Z? Bir kaza falan olmadı ya.'' ''Böyle bir şey olmamışsa bunu çalışmak zorunda bulunduğumuz o çılgın desencilere borçlu değiliz.'' ''İşler nasıl yürür bilirsiniz. Siz demir paçalılara arada sırada şaşırtacak bir şeyler sunmak zorundayız. Yoksa tek düzelikten uyur kalırsınız.'' Brett için soluk almak kadar doğaldı böyle şakalar yapmak ama Barbara'nın babası için bunun böyle olmadığını ne yazık ki anlamamıştı. Matt kızının arkadaşını bu yüzden ukala olarak görürdü. Matt kaşlarını çatarken Brett devam etti. ''Yakında Orion gelecek elinize. Kendi kendine ortaya çıkıverecek bir araba olacak görürsünüz.'' Matt patladı. ''Hiçbir şey kendi kendine ortaya çıkmaz. Siz ukalalar işte bunu anlamıyorsunuz. Sen ve senin gibiler buraya ellerinde kolej diplomalarıyla geldiğiniz için her şeyi bildiğinizi, kağıt üzerine çizdiğiniz her şeyin işleyeceğini sanırsınız. Oysa işler hiç de sizin bildiğiniz gibi değil. Benim gibiler sizin deyiminizle demir paçalılar, çalışan enayilerdir. Onları işleyecek hale sokanlar.'' Matt'ın bu patlamasının ardından bu gecenin yorgunluğunun yanı sıra Orion'un yakında önüne çıkacağı, müdür yardımcısı olduğu fabrikanın bunun yapımı yüzünden altüst hale geleceği, aslında dev gibi olan üretim sorunlarının üstüne yenilerinin de bineceği, aylarca gece gündüz demeden bunlarla uğraşacakları düşüncesi yatıyordu. Model değişikliği sırasında ortaya çıkacak işçi sorunları hep kendisinin üstüne yığılacak, bazı geceler yatağına bile girecek zaman bulamayacak, sonunda bir aksilik çıktığında da kendisi suçlanacaktı. Bütün bunlar geçmişti başından, hem de hatırladığından daha çok. Bunların bir daha tekrarlanması biraz fazla geliyordu artık. Matt birdenbire sustu. Bu De La Santo denilen çocukla konuşmadığının farkındaydı. İçinde birikmiş olan öfkesi patlayıvermişti birden. Bunu söyleyecek ve özür dilemeye çalışacaktı ki limonluğun kapısı açılarak Barbara girdi içeri. Yüzü bembeyazdı.
''Baba, şimdi söylediğin şeyler için derhal özür dileyeceksin.''
Matt'ın ilk tepkisi inatçılık oldu. ''Ne yapacağım, ne yapacağım?'' Brett araya girdi. Hiçbir şey uzun süre canını sıkamazdı Barbara'ya. Bir şey yok dedi. Gereği yok bunun. Bir yanlış anlaşılma oldu değil mi Bayzı?
Hayır. Babasına genellikle sabırlı davranan Barbara bu kez direniyordu, ısrar etti. Özür dile. Aksi takdirde şu anda çıkıp gideceğim buradan. Brett'le ciddi söylüyorum.
Matt kızının ciddi olduğuna emindi. Gerçekten hiçbir şey anlamayarak büyüdükleri zaman babalarına saygısızlık eden çocukları, onların davranışlarını kafası almadan öleli bir yıl olan karısı Freda'yı özleyerek birkaç özür kelimesi mırıldandı ve sonra limonluğun kapısını kilitleyerek yatmaya gitti. Biraz sonra da Barbara'ya veda eden Brett evine döndü. 12. Bölüm. Motor kentine kış çökmüştü. Önce Kasım, arkadan Noel geçmiş Ocak ayının ilk günlerinde şehrin kalın bir kar tabakası kaplamıştı. Kuzey Michigan'da kayak sporları yapılıyordu. St. Clair ve Erie gölleri kıyısı buzla örtülmüş bulunuyordu. Yeni yılla birlikte Eylül ortalarında piyasaya çıkarılması düşünülen Orion'un hazırlıkları da hızlanmıştı. Aylardan beri planlar üzerinde çalışmakta olan imalat, Haziran'da başlayacak fabrika değişikliklerini hazırlamıştı. İlk Orion, Ağustos ayında montaj hattından çıkmış olacaktı. Bundan sonra arabanın piyasaya çıkarılması için bütünüyle gizlilik içinde geçecek olan 6 haftalık bir üretim dönemi geliyordu. Bu arada satın alma, sipariş verdiği malzemeyi teslim süresi içinde almak için çalışıyor, satış ve pazarlama da bitip tükenmek bilmeyen ve sık sık değiştirilen reklam programları üzerine titizlikle eğiliyordu. Halkla ilişkiler Orion'un basına tanıtılması için hazırlıklarını bitirmek üzereydi. Öteki bölümlerde görevlerine göre az ya da çok hazırlığa girişmişlerdi. Orion'un programı ilerleye dursun, şirkette pek çok kimse Orion'dan sonra gelecek Far Star'ı düşünmeye başlamıştı. Bunun zamanı, biçimi ve ne olacağı daha bilinmiyordu. Bu yeni programla uğraşanlar arasında Adam Trenton ile Brett De Los Santo da vardı. Adam'ı Ocak ayında uğraştıran başka bir konu da ablası Teresa'nın Smokey Stephens'ın otomobil acentesindeki hisselerinin durumuydu. Adam'ın acentelerin biriyle ilişki kurması için istediği izin beklediğinden de uzun bir süre sonra çıkar çatışması komitesinde yapılan tartışmalardan sonra istemeye istemeye verilmişti. Sonunda genel müdür yardımcısı Hop Hewitson, Adam kendisine özel olarak başvurduktan sonra bu konuda uygun bir karar verebilmişti. Şimdi Teresa'ya verdiği sözü tutma zamanı gelip çatınca gerçekte bu yeni sorumluluğu ne kadar az istediğinin farkına vardı. İş yükü gittikçe artmıştı. Kendisini rahatsız eden gerilimi hala atamamıştı üzerinden. Evinde Erica ile ilişkisi olduğu gibi kalmıştı. Ne iyiye ne de kötüye doğru bir gidiş yoktu. Karısı hala bir arada bulunamadıklarından yakınıp duruyordu. Yakında bu işi de bir düzene sokmaya kararlıydı ama şu elindekini bir bitirsindi. Böylece bir cumartesi sabahı daha önce telefonla aldığı randevuya uygun olarak Adam Smokey Stephenson'a gitti. Stephenson acentesi şehrin kuzeyinde Troy ve Birmingham'a yakın bir yerdeydi. Yeri iyiydi, önemli bir kesişme noktasında büyük bir cadde olan Woodward Avenue'nun yakınındaydı. Sokağı gözlediği açıkça belli olan Smokey, Adam arabasından inerken sergileme salonu kapısından dışarı çıktı. Sakallı ve iri yarı eski yarışçı, "Buyurun, buyurun" diye yüksek sesle selamladı konuğunu. Sırtında lacivert ipek bir ceket, bacağında siyah pantolon, boynunda büyük desenli geniş bir kravat vardı. "Günaydın" dedi adam. "Ben biliyorum, biliyorum. Automotive News'ta resminizi gördüm. Buyurun içeri." Acente gösteri salonunun kapısını ardına kadar açmıştı. "Buraya giren insanın iki amacı vardır deriz biz. Ya yağmurdan kaçmak ya da araba almak. Siz bunun dışındasınız sanırım." İçeri girince yarım saat sonra birbirimize nasıl olsa küçük adımızla hitap edeceğiz. Niçin bekleyelim bu yarım saatin geçmesini? Ayı pençesine benzeyen elini uzattı. "Benim adım Smokey."
"Benimki de Adam."
Adam eli ezilirken gözlerini kırpıştırmamaya çalıştı. "Anahtarını ver bakayım." Smokey salonun bir ucunda duran genç bir adama işaret etti. Bay Trenton'ın arabasını güzelce park et bakayım ama sakın satayım deme ha. Kendisine saygılı olmayı da unutma. Ablası bu mağazanın %49 hissesine sahiptir. Eğer öğleye kadar iş olmazsa zaten öteki 51'i de ona yollayacağım ya. Adam'a göz kırptı. Adam, hepimiz için kötü zamanlar dedi. Satış raporlarından tatil sonrası durgunluğunun bütün otomobil yapımcılarını ve satıcılarını etkilediğini biliyordu. Otomobil alıcılar bu mevsimin en iyi alışveriş mevsimi olduğunu bir bilselerdi. Fabrikaların kendilerine zorladığı arabalarla dolu acenteler stoklarını azaltmak için bazen bir arabada birkaç yüz dolar indirim yapmaya bile razı gelirlerdi. Smokey renkli televizyon satsaydım daha iyi olurdu diye omurdandı. Noel ile yeni yılda para yapmak için başka çare yok. Modeller değiştiği zaman işlerin iyi gitti ama.
Gitti elbette.
Acentenin gözleri parladı. Rakamları gördün mü adam?
Ablam göndermişti.
Bu iş hep böyle olur zaten. Milletin artık öğrenmiş olması gerektiğini düşünürsün. Ama neyse ki bir şey öğrendikleri yok.
Salondan geçerlerken Smokey Adam'a baktı.
Açık konuşuyorum anlıyorsun ya dedi.
Adam başını salladı.
İkimizin de açık olması gerektiği kanısındayım.
Smokey Stephenson'ın ne demek istediğini anlamıştı. Eylül ile Kasım ayları arasında, ki model değiştirme zamanıydı, acenteler fabrikaların kendilerine verebildikleri bütün arabaları satarlardı. Bu dönem içinde yılın öteki aylarının tersine, kendilerine gönderilen arabaların sayısının çokluğundan yakınacak yerde daha fazla gönderilmediği için sızlanıp dururlardı. Otomobil konusundaki bütün kötüleyici yazılara rağmen yeni modeller çıktığı ya da eski modellerde önemli değişiklikler yapıldığı zaman halk yine de satın almaya koşardı. Bu satın alıcıların bilmedikleri ya da aldırmadıkları şey bu mevsimin kendileri için en elverişsiz, satıcıların pazarlığa hiç yanaşmadıkları bir mevsim olduğuydu. Üstelik üzerinde değişiklik yapılan modellerin ilk arabaları birkaç ay sonra çıkacaklardan daha kusurlu olurdu. Her yeni modelde mühendisler, ustalar ve işçiler sonradan düzeltmeyi öğrenecekleri pek çok imalat hatalarıyla karşılaşırlardı. Bu modellerin yedek parça eksiklikleri de en yüksek düzeye ulaşırdı. Sonuç olarak ilk çıkan arabalar nitelik bakımından her zaman düşüktüler. Yeni bir model isteyen bilgili alıcılar üretimin başlamasından sonra 6 ayın geçmesini beklerlerdi. O zaman ortaya çıkmış olan güçlüklerin önemli bir kısmı çözümlenmiş olur, ortaya sadece pazartesi ve cuma günleri monte edilen arabaların kusurları kalırdı. Smokey Stephenson her şey açık burada sana adam dedi. Damı uçmuş bir genel ev gibi. Defterlerimizi, envanterimizi, dosyalarımızı, neyimizi istersen inceleyebilirsin. Ablanın hakkı olan her şeyi sorup öğrenmeye hakkın var. Sorduğun her soruya doğru karşılık alacaksın. Soracağım çok şey olduğundan şüphen olmasın.
Sözünü ettiğin öteki şeylere daha sonra bakacağım. Şimdilik, ki bu uzun da sürebilir, burada çalışma şeklini görmek istiyorum.
Elbette nasıl istersen öyle olsun. Otomobil acentesi Adam'ı gösteri salonunu boydan boya kaplayan bir asma kata çıkardı.
Asma katta bürolar bulunuyordu. İki erkek balkonun korkuluğuna dayanarak aşağı salonda pırıl pırıl renk renk çeşitli model arabalara baktılar. Salonun bir yanında satıcıların alıcılarla oturup konuşmaları için cam mekanlı bölmeler vardı. Açık bir kapı yedek parça ve servis bölümüne giden yolu gösteriyordu. Mevsimin durgunluğuna ve sabahın erken saati olmasına karşılık birkaç kişi arabaları gözden geçiriyorlar, satıcılar bunların çevrelerinde pervaneler gibi dolaşıyorlardı.
Ablanın iyi bir yatırımı var burada, zavallı Clyde'ın parası onunla çocukları için işliyor.
Smokey kurnaz bir bakışla Adam'ı süzdü.
Teresa'ya da ne oluyor böyle? Parasını alıyor ya. Yakında yıl sonu hesabını da göndereceğiz.
Teresa daha çok uzun vadeli geleceği düşünüyor. Onun hisselerini satıp satmaması konusunda benden bir karşılık beklediğini biliyorsun.
Evet biliyorum. Sana şunu söyleyeyim Adam. Eğer sat dersen benim işim epey güçleşecek burada.
Neden?
Teresa'nın hisselerini satın alacak parayı bulamam da ondan. Bugünlerde para çok sıkı. Benim anladığıma göre Teresa hissesini satmaya karar verirse senin 60 günlük bir bekletme süren var satın almak için. Bir süre içinde almayacak olursan başkasına satabilir. Smokey evet dedi. Sesi sıkıntılıydı. Anlaşılan Smokey yeni bir ortaktan belki de işte çalışmak isteyecek ve 2000 mil ötedeki dul kadından daha çok kendisini uğraştıracak birinden korkuyordu. Adam, Smokey'nin bu sıkıntısının ardındaki gerçek nedeni merak etti. Bu acaba kendi işinin hakimi olmak gibi doğal bir istek miydi yoksa? Acentelikte başkalarının bilmesini istemediği şeyler mi dönüyordu? Nedeni ne olursa olsun Adam bunu araştırmaya kararlıydı. Gel bir Roma gidelim Adam. Yeşil maroken kaplı koltuklar ve bir divanla döşenmiş küçük ama rahat bir odaya girdiler. Yazı masasının üstüyle bir döner koltukla aynı malzemeyle kaplıydı. Smokey Adam'ın odayı incelediğini gördü. Odanın asma katın balkonuna bakan duvarı olduğu gibi camdı. Acente ile Adam yeminin köprüsünden bakar gibi baktılar aşağı salona.
17. ayrımın sonu. Sayfa 195.